Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar efendim.
Evet hocam, yine gündem bir hayli her zaman olduğu gibi dünya gündemi, medeniyet coğrafyamızın gündemi ve Türkiye'nin gündemi hayli sağlam oluyor. Gene o haftalardan birindeyiz. İlk gündem başlığımız Suriye meselesi olsun ve bununla ilgili yapılan açıklamalar, gelişmeler var hocam. Mesela ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı bir açıklama şu sıralar gündemde. Peki ne dedi Donald Trump? Ona hemen bakalım. ABD Başkanı Donald Trump yakın bir zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump Ohio eyaletinde düzenlenen mitingde konuşmuş Suriye konusunda ve ekonomiyle ilgili konuşmanın bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getirmiş Trump. Suriye'den çok yakında çıkacağız diyor. Çok yakında diğer insanlar artık onunla, DEAŞ'la ilgilensinler. Halifelik diye adlandırdıkları şeyi %100 bitireceğiz. Yani DEAŞ'ın elinden hepsini geri alacağız diyor ve Suriye'den çıkacaklarını ifade ediyor. Şimdi bu açıklama ne demek? Daha yakın zamana kadar oradaki üsleri malum sayısı Memmiş'te kalacaklarına, çıkmayacaklarına dair açıklamalar yapılıyordu. Ama Trump'tan bu yönde bir açıklama sürpriz mi? Ne anlama geliyor? Gerçekten de ABD Suriye'den çıkacak mı?
Şimdi bu haberler dün gece saat 10-11 gibi basın yayın organlarına düştü. İşte orada da işte saat farkına göre baktığımızda evet, yaklaşık bir 8-9 saat fark var. Ohio eyaletindeki bir halka hitap ederken sözün arasında spontane söylenmiş bir cümle bu.
Evet.
Çünkü Trump seçim konuşmalarında da aynı şeyleri tekrar ediyor idi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca İşte bir 20-30-40 kilometrelik bir hat boyunca güvenli bölge oluşturup bu güvenli bölgede sığınmacıları yerleştirip bunun masrafını da Körfez ülkelerine ödettireceğiz gibi evet, bir sözü vardı. Halbuki Türkiye bunu Suriye'de savaş başlar başlamaz gündeme getirmiş olduğu bir konuydu. Yani Türkiye sınırı boyunca böyle belli bir mesafede evet, 20-30 kilometrelik bir hat boyunca güvenli bölge oluşturup ne Avrupa'da ne Türkiye'de ne de bir başka ülkede bu perişan olmadan, bu mülteci dramı yaşanmadan böyle bir çözüm Türkiye'nin önerisiydi zaten.
Evet.
Trump olaylara kar zarar mantığıyla, iş adamı bakış açısıyla baktığı için Irak gibi, Suudi Arabistan gibi, İran gibi çok zengin devasa petrol gaz yataklarına sahip değil Suriye. Deir ez-Zor bölgesi Ebu Kemal'e kadar olan bir bölgede, Rakka'nın güneyinde bir miktar petrol gaz yatakları var ama oraya harcanan masraflar karşılaştırıldığında bu mümkün değil. Türkiye sınırı boyunca bir koridor açılabilseydi Kerkük bölgesinin petrol ve gaz yatakları Akdeniz'e ulaştırılabilseydi Amerika için bu evet, karlı bir proje olabilirdi. Fakat Afrin'in düşmesiyle birlikte artık bu Akdeniz koridoru tamamen ortadan kalkınca Suriye'de savaşmanın Amerika açısından bir ekonomik değeri kalmadı.
Evet.
Trump bu açıdan bakıyor. Yani biz Suriye'de harcayacağımız parayı diyor Amerika'daki altyapı hizmetlerine verelim ve köprülerimiz, otoyollarımız vesaire dünya standartlarının altında gerisinde kaldı ve halka yönelik konuşması sırasında spontane olarak söylediği bir söze dışişleri sözcüsü bizim bundan haberimiz yok dedi.
Evet.
Şimdi buradan iki sonucu çıkarabiliriz. Amerikan derin devleti hesap eder, kitap eder. Suriye'den çıkmak stratejik çıkarlarına da uzun vadede uygunsa yapabilirler.
Hı hı.
Veya Trump bunu söyler ama Pentagon yine bildiğini yapar. Hatta Afganistan için de öyle söylemişti. Afganistan'dan askerlerimizi çekeceğiz demişti Trump o göreve ilk geldiğinde. Pentagon'dan bir briefing aldıktan sonra asker sayısını arttırdı.
Evet.
Yani şimdi bu konuşmadan sonra muhtemelen asker sayısı artarsa da şaşmamak lazım. Hı hı. Çünkü Amerika'da hep söylüyoruz 90 yıllarındaki Türkiye
benzeri bir yapı var.
Yani siyaset başka bir şey söylüyor. Pentagon ve askeriye başka bir şey söylüyor. CIA başka bir konudan bahsediyor. Dolayısıyla Amerika'daki bu çok başlılık meselesinden dolayı basın yayın organları bile olaya ihtiyatla bakıyor. Evet. Yani Trump böyle söyledi ama bakalım diğer aktörler ne diyecek, ona göre bir konum alalım diye. Böyle de bir durum var. Ancak Afrin'deki başarı dünyadaki birçok dengeleri belli ölçüde değiştirdi. Bu küçücük bir ilçenin Türkiye'nin eline geçmesi değil, orada hesap yapan aktörlerin tamamına yakını artık Türkiye'nin denklemde güçlü bir aktör olarak varlığını kabul etmek durumunda kaldılar.
Peki hocam, bakalım önümüzdeki günlerde Trump'ın açıklamaları sahaya nasıl yansıyacak?
Yani bir de şöyle bir durum var. Amerika oradan tamamen çekilse, Türkiye'de sınırından 30 kilometre boyunca bütün PYD, PKK unsurlarını tamamen temizlemiş olsa acaba sonuçta ne olacaktır diye düşündüğümüzde Rusya, İran, rejim bileşenleri bu defa Afrin'de dahil olmak üzere Suriye'den Türkiye'nin çıkması konusunda baskı yapacaklardır. Evet. Yani Suriye olayı o kadar çok bilinmeyenli denklemlerle dolu ki, yani oraya Amerika'nın girmesi mi Türkiye açısından daha hayırlı çıkması mı, Rusya'nın girmesi mi çıkması mı, yani kimin elinin kimin cebinde olduğunun bilinmediği bir coğrafya orası. Ama Türkiye bu tahterevallide usta hamlelerle yavaş ama derinden işlerini yürütmeye başladı son 1-2 yıldır.
Evet. Peki hocam, şimdi bir başka bu çok bilinmeyenli denklemin bir başka ucunda olan bir aktör Fransa. Oradan da farklı açıklamalar geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, PYD'nin öncülük ettiği SDG'yi temsil eden bir heyeti sarayda kabul etti. Ve onlara şunu söyledi: Türkiye ile SDG arasında ara bulucu olmak istiyorum dedi ve PYD'nin de yanında olduğunu, desteğimiz konusunda güvence veriyoruz size ifadelerini kullandı. Bu Türkiye'den büyük tepki gördü. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Bugün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. Orada konuştu Cumhurbaşkanı ve şöyle dedi: Macron için garip garip şeyler söylüyor. Türkiye ile SDG arasında ara bulucu olabiliriz lafı doğruysa bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı. Şimdi farklı tepkiler de var Dışişleri Bakanı'ndan, işte değişik kademelerden. Yani Fransa'nın bu ara buluculuk olma çabası ya da bu talebi neye bağlanabilir hocam? Türkiye'nin bu tepkisini göz ardı etmeden mi söylendi bu sözler? Buyurun.
Şöyle, işin temeli 100 yıl öncesine kadar bu Osmanlı sonrası Sykes-Picot anlaşmasına göre Fransa'ya Lübnan ve Suriye bölgesi payına düşmüştü manda yönetimi sırasında. Dolayısıyla şimdi Rusya geldi, Akdeniz kıyılarını tuttu. Amerika kara unsur olarak PYD, YPG'yi kendine müttefik ilan etti. Fakat Amerika'nın denklemden çıkmak gibi bir durumu söz konusu. Şöyle ki, bir, ekonomik olarak geliri giderine oranlandığında çok karlı bir yer değil burası. İkincisi de Türkiye tavrını çok net koydu. Dedi ki ya YPG ile PKK ile birliktesin ya benimle.
Evet.
Tavrını koy. Eğer böyle devam edersen bizim müttefikliğimiz biter gibisinden. Amerika'da artık bu think tank kuruluşları vesaire çok çeşitli Amerikan siyasetine yön veren kurumlar Türkiye'yi kaybetmenin, ki İsrail Hares gazetesinde bile aynı şeyler yazdı. Yani Türkiye'nin karşı cephede, İran-Rusya cephesinde yer alması Orta Doğu coğrafyasında Amerika ve Batı bloku için zeminin çok kayganlaşması ve kaybetmeye mahkum olduklarını gösteriyor. Bu nedenle Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar.
Evet.
Şimdi YPG'ye de bir söz vermişler PKK'lılara. O kadar silah vermişler, vaatte bulunmuşlar. Yüzüstü de bırakamıyorlar. Bu defa diyorlar ki kimi ikame edebiliriz? Tarihten gelen Suriye topraklarında Birleşmiş Milletler'de
sömürgeci
de
olarak
veto yetkisi olan Fransa. Fransa da artık kendi kendine böyle rol çalma peşinde olan, yani eski nüfuzunu kaybetmiş Fransa. Burada belli bir rol çalabilir miyim derdinde. O Libya operasyonunda evet. da aynı şey yapmıştı. NATO'dan önce gidip orada Kaddafi'nin üstlerini bombalamıştı vesaire. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bu PYD sözcülerini resmi kabulünde
evet.
bu açıklamayı yapıyor. Yani Trump halka hitap ederken çekileceğiz açıklamasını spontane olarak yapıyor.
Hı hı.
Burada da resmi bir kabul var. Çünkü o PKK'nın Suriye uzantıları bakıyorlar kendilerine işte Birleşmiş Milletler'de o veto yetkisinde ve o manda yönetiminden kalan misyonuyla birlikte Fransa'yı bölgeye davet ediyorlar. Bakınız gelin diyorlar. Bu evet. nedenle eğer Amerika hasbelkader oradan çıkacak olursa Fransa ile o boşluğu doldurup Türkiye'nin karşısında yani çünkü Amerika oradan çekiliyor olsun o PKK'nın istediği kadar yığınak yapsın vesaire Türkiye onları tuz buz eder ki en güçlü evet. noktaları bu Afrin hattıydı orada gördük ne yaptıklarını. Bu nedenle Türkiye söz konusu olunca bakınız saydığınız bütün aktörler bir anda bir araya gelebiliyorlar. Mesela bizim bu Afrin operasyonunda herkes böyle dört gözle bekliyordu. Acaba sivillere bir zarar gelir mi vesaire. Hı hı. Bugün sabah Yemen'den gelen evet. bir Sana Üniversitesi'nin rektörü bir özel bir görüştürmede aracılık yapmıştım. Adam şunu söylüyor. Hastaneler, ibadethaneler her yer geliyordu. Suudi hava uçakları diyor bombayı atıyor. Ölen kişiler medyada haber değeri bile bulmuyor diyor. Yani evet. eğer siz silahınızı Amerika'dan alıyorsanız, İsrail'le iyi ilişkiler içindeyseniz, aha. sizin attığınız bombalarla 100 kişi ölmüş olsa, hastane bombalanmış olsa dünya medyasında yer bulamıyor. Ama siz mevcut müesses nizamın aleyhine çıkış yapmışsanız sizin yaptığınız en küçük bir şey
evet.
dünyanın böyle projeksiyondan üzerinize çekilmesine sebep oluyor. Yani kısaca Fransa bir rol kapmaya çalışıyor ama Türkiye'den gelen çok sert tepki üzerine herhalde geri adım atacak.
Şöyle bir açıklama ediyorsun. Yapıldı daha sonra. Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir önümüzdeki dönemde operasyon söz konusu değil şeklinde bir açıklama geldi. Ama daha sonra neler olur onu bilemiyoruz.
Evet.
Peki hocam şimdi bir başka önemli gündem başlığı. Bu hafta Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Orada Membiç'e ve Sincar'a yönelik bir harekat noktasında sinyal verildi. Ve terör örgütleri için de yani kim bunlar? PKK, PYD, YPG, DAEŞ, FETÖ. Proje örgütler ifadesi kullanıldı. Bu ifade dikkat çekti bu açıklamada, MGK açıklamasında. Bunu biraz konuşalım. Bu proje örgütler kimlerdir? Kimler bu projeleri üretiyorlar ve üzerimize salıyorlar? Membiç'e ve Sincar'a harekat noktasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar'a bugün yaptığı açıklamada hazırlıklar yapılıyor ifadesi dikkat çekti. Bunu konuşalım. Ne zaman olur? Ne gibi sonuçları olur? Afrin'e benzer mi? Nasıl sonuçlar elde edilir? Bunu konuşalım biraz. Buyurun hocam.
Evet. Şimdi öncelikle o Sincar bölgesinde yaşayan Müslüman olmayan Kürtlerin bir bölümü yaşıyordu orada.
Evet.
Ezidiler veya Yezidiler diyoruz. Onların inanç sisteminde de yani silaha el sürmek vesaire çok kültürlerinde olmayan bir topluluk hı-hı. onlar. Yani pek İslam'la alakası yok ama terörle de alakası yok bu gruplar.
Evet.
Kendi halinde yaşayıp giden bir gruplar. İşte, DAEŞ geldi. Bu insanları yerinden yurdundan etti. Önemli bir kısmı da Türkiye'ye geldi.
Evet.
Bakın Müslüman olmasa dahi Türkiye bunlara kucak açtı. Batman, Urfa, Diyarbakır hı-hı. yöresinde sığındılar. Arkasından PKK'lılar geldi. Oraya yerleştiler.
Kurtarma bahanesiyle.
Kurtarma bahanesiyle. Ve şimdi orada hiç de böyle silahla, terörle bağ olmayan o ailelerin çocuklarını alıyorlar, silahla eğitim veriyorlar.
Evet.
Ve oranın yapısında dağlık olması, ikinci bir Kandil olma yolunda epey bir mesafe hı-hı. kat etmiş boyuttular. Ve Irak'la Suriye arasında bir geçiş bölgesinde. Bizim
evet.
o Telafer yolunda üzerinde, Türkiye ile Telafer Kerkük arasında.
Hı-hı.
Şimdi Türkiye'de son günlerde şöyle bir ifade çıktı az önce belirttiniz. Proje örgütler dediniz.
Evet.
DAEŞ ve şeye. Peki bunların proje örgütler olduğuna nereden varıyoruz derseniz.
Evet.
Bir, her ikisi de gittikleri yerde demografik yapıyı değiştirmeyi hedefliyorlar. Evet. Oradaki mevcut halkı kovmak üzere projeleri var.
Evet.
Ne yapıyorlar? Bir, nüfus dairelerini yakıyorlar. İki, tapu dairelerini yakıyorlar. Üç, oranın yerli ahalisini sürüyorlar. Kendi gibi olmayanları oradan ya öldürüyorlar ya kovuyorlar. Şimdi acaba DAEŞ'le PKK'nın bu konuda bir farkı var mı diyorsun? Hiçbir farkı yok. Üç, halka zulmediyorlar. Mesela Afrin şehir merkezine biz neden çok kolaylıkla girdik? Çünkü bizim insansız hava araçları fotoğraflarını çekiyor. Halk Afrin'i terk etmek istiyor. O işte cuma, cumartesi günü, pazardan bir gün önce. Oradaki PKK'lılar bunlara engel oluyor. Onlar da diyorlar ki biz çekilelim. Türkiye sizin haddinizi bildirir diyor. Halk geri çekilince onlar
ortada kalıyor.
Kabak gibi ortada kalınca bizim hava kuvvetleri unsurları bir anda yok etti onları. Yani biz önceki hallerinde de onların terörist olduğunu görüyoruz ama sivil halkla iç içe olduklarında sivil halkın zarar görmemesi için onlar varlıklarını orada sürdürebildiler. Dolayısıyla da bizim birliklerimiz Afrin içerisine girdikten sonra yerli halk teröristleri ensesinden tutup bize getirdiler.
Evet.
Aynı şeyi Elbap'ta görüyoruz. Elbap'ın DAEŞ'tan temizlendiği sırada nüfusu 3000 civarındaydı. Şimdi 300 bine ulaşmış.
Evet.
Organize sanayi bölgesi inşa ediliyor. Ve orada bir yol geçiyor, otoban geçiyor. Yolun karşı tarafında Elbap'ın güneyinde rejime bağlı bir bölge var. Tamamen metruk, incin, top oynuyor. Türkiye'nin şu anda kontrol ettiği bölgede cıvıl cıvıl insanlar hayata dönmüşler. Yeni yeni binalar yapılıyor. Organize sanayi tesisleri inşa ediliyor. Ve bunlar Suriyelilerin parasıyla yapılıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok fazla para harcamıyor. Yani onların var olan kaynaklarını huzur, güven ortamı sağlayarak yeniden altyapı, elektrik, su, okullar başlıyor. Ve Suriye'nin şu anda en mutlu, en müreffeh yeri rejimin elinde bulunan yerler değil. Türkiye'nin Fırat Kalkanı'yla o güvenlik şemsiyesini oluşturduğu yerler. İşte bunu gördükten sonra bakıyorsunuz ki bunların birer proje örgütü olduğu, yani başbakanın sözünün bu yönüyle bakıldığında doğrudur. Yani siz bir bölgenin halkına zulmediyorsanız, oradaki insanları yerinden yurdundan ediyorsanız ve sizden olmayanla hayat hakkı tanımıyorsanız, sizin Marksist olmanızla diyelim ki din adına iş yapıyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmiyor. Sonuçta yaptığınız eylem aynısı ve halk ikisinden de nefret ediyor.
Hı hı. Yeni projeler de tabii geliştiriliyor. Mesela Sincar'da hocam YBŞ adında oranın yerli halkından oluşturulan bir birlik kurulduğu, bir kuruluş ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor. Ve onların da daha doğrusu PKK'nın oradan çekildiği ve YBŞ'nin oradaki kontrolü sağladığı ifade edildi. Daha sonra Irak güçlerinin Sincar'a girdiği ve kontrolü sağladığı da söylendi. Ama Türkiye bu açıklamalara pek itibar etmiyor ve şunu söylüyor sürekli. Eğer Irak oradaki bu yapıyı ortadan kaldırmazsa biz gireceğiz ve biz orayı nasıl Afrin'de Fırat Kalkanı'nda temizlediysek terörden oraları da temizleyeceğiz diyor. Bu noktada sizin düşünceniz nedir?
Yani şu anda PKK'lılar alfabede harf bırakmadılar. Yani örgüt ismi koyarak.
Evet.
Yani PKK, YPG, PYD, YBŞ.
YPJ, evet.
Yani alfabede harf kalmadı. Fakat bunların hepsini ben şuna benzetiyorum. Farklı isimlerde ve kostümlerdeki maskelerdir. Maskeyi kaldırdığınızda, postu kaldırdığınızda cüsse aynı yani. PKK, terörist. Bu nedenle de Türkiye'nin de artık eski Türkiye olmadığını, şu an Afrin operasyonunu dünyada yapabilen 4 ülkeden biriymiş Türkiye.
Yani
hava unsurları, kara unsurları, yerden istihbarat desteği, sivil halka zarar vermeden böyle tereyağından kıl çeker gibi operasyon yapabilmek öyle dünyada her ülkenin harcı olan bir şey değil. Şu anda Türkiye'nin Sincar'da da orada yerel unsurlardan oluşan haber kaynakları var. Yani kim PKK'lı,
kim değil.
Belli oluyor. Yani siz üstünüzdeki elbiseyi çıkarıp başka bir şey giyince siz bir yere gitmiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye gerçekten Sincar'dan PKK'lılar çekildiği zaman illa da oraya gideceğim diye bir derdi yok. Ama Türkiye'nin derdi bu PKK'lıların sınırı boyunca mevcut unsurlarını yok etmek üzere kesin, yani bu devlet nazarında, sivil halk nazarında, askeri ve sivil bürokrasi nazarında kesin, yani Türkiye hiç olmadığı kadar son 100 yıl içerisinde tek vücut ve kararlılıkla bu işin üzerine gidiyor. Hı hı. Bu kararlılığı gören Amerika ve onun müttefikleri bu defa Irak'ta ibadi yönetimine hemen sufle verdiler. Dediler ki yani Türkiye'nin buraya girmesini önlemen için siz oraya birlik gönderin vesaire. Ancak Irak'ta şu an seçim arefesinde, orada da DAEŞ hareketlenmeye başladı. İşte Amerika'nın çünkü bölgedeki varlığı sorgulanmaya başlayınca birdenbire DAEŞ'i hareketlendirdiler. Birkaç saldırı yaptı vesaire. Şu anda Irak'ta acaba bu Sincar bölgesindeki teröristleri temizleyebilecek iradeyi ve gücü, dirayeti gösterebilecek mi? Türkiye bunu bekliyor. Bu olmadığı zaman da gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Evet. Bir de Suriye'nin kuzeyinde yine ABD'nin öncülük ettiği, akıl verdiği, projesini yazdığı bir başka parti kuruldu hocam. ABD'nin girişimiyle Suriye'nin geleceği adlı bir sözde parti YPG PKK işgalindeki alanda kurulmuş. Membiç noktasında neler söylersiniz? Oraya da yine bir harekat söz konusu olur mu kısa zamanda?
Şimdi Türkiye'de bir yanlış algı oluşturma için özellikle bazıları ısrarla bir algı operasyonu yapıyor. Şimdi Türkiye'nin net ülke içerisindeki Kürt kökenli vatandaşlarıyla, ne Suriye Kürtleriyle ne de Irak Kürtleriyle bir problemi yok. Bizim operasyonumuz teröristlerledir. Yani Fırat Kalkanlığı nasıl ki DAEŞ'e karşı yapmışsa, bunu da PKK'ya karşı yaptı. Afrin'in Kürt köyleri vardır. Yani orada da insanlar güle oynaya karşıladılar.
Tabii, evet.
Askerlerimizi. Onlar da dediler yani bizi bunlardan kurtardığınız için müteşekkiriz sizlere. Kimseyi kandırmasın. PKK bir vaka idi 1980'li yıllardan beri. Hatta ben 91 yılında Hakkari'de, Çukurca'da askerliğimi öğretmen olarak yaptığımda, yani böyle nostalji yapar gibi çocuk canı sıkılan ben dağa çıkarım. Yani böyle hani ferman padişahınsa dağlar bizim diyen o bizim eski Köroğlu destanlarında olduğu gibi. Yani dağa çıkmak sanki böyle bir nostalji gibi bir şeydi. Ve bir o dağlarda efsanevi bir şeyler vardı. PKK öyle işte devlet sizi eziyor, devlet size şunu zulmü yapıyor, işte Kürdistan hayalleri falan vardı. Fakat o çözüm süreci aşamasında Türkiye'nin ve Kürtlerin en büyük kazanımı şu oldu. O dağ efsanesi bitti.
Evet.
Dağdaki teröristler şehre geldiler. Şehre geldikten sonra o Kürt Mehmet, Hacı Mehmet amcanın, Hasan amcanın camiye giderken yolun önüne hendek kazdılar.
Evet.
Ve 17 yaşındaki genç 60 yaşındaki o hacı amcaya tokat atmaktan hiç çekinmedi. Bunlar yapıldı ve halk PKK'nın gerçek yüzünü gördü. Ve ondan sonra olağanüstü hal bile yoktu. PKK dedi ki sokağa çıkma ve eylem yapma çağrısı yaptı. Hiç kimse buna
katılmadı.
Bu Suriye'de de aynı şekilde, Irak'ta da aynı şekilde. Dolayısıyla siz zulmettiğiniz insanlardan tekrar bir şey bekleyemezsiniz. Şu anda PKK Tel Abyad'da da aynısını yapıyor, Cezire'de de aynısını yapıyor. Yönettiği her bölgede insanlara zulmediyor.
Evet.
Dolayısıyla Türk askeri de oraya gittiğinde adeta bir kurtarıcı edasıyla, bakın Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya Türk askeri gittiğinde de sevinçle karşılanıyor. PKK'lıların ve şehre inen o eşkıyanın bunu tekrar düşünmesi lazım. O efsane bitti. Artık dağ gidenin öleceği kesin. Yani Türkiye, şu benim şahsi görüşüm de bu. Türkiye'de Türk'üne de Kürt'üne de Arap'ına da herkese yetecek kadar ekmek var. Ancak teröristsen öleceksin arkadaş. Eline silah aldığın zaman seni güvenlik güçleri öldürecek. Ve bürokratsan, memursan, bunlara sempati de duyuyorsan devlet senin işine son verir. Yani o işi yapmak için sırada bekleyen milyonlarca insan var. Niye? Yani hainlere, Türk bayrağından rahatsız olan, Türk askerine işgalci deyip işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları görüyoruz.
Evet, evet.
Yani bu Afrin'deki askerimizin, şehitlerimizin hatırasına lokum dağıtılıyor. Türk askerine işgalci diyen bir öğrenci güruhu. Yani bunlar devlet memuru olsa ne olur, bunlar mühendis olsa ne olur. Yani evet. Vatan millet şuuru yoksa gerisi
evet.
Anlamsız gibi geliyor.
Peki hocam. Yine Suriye bağlamından kopmadan hocam, Doğu Guta'da yaşananlar da yine gündemde. Ama bir taraftan da tahliyeler sanki yapılıyor. 25 bine yaklaştığı söyleniyor.
Burada Rusya evet. Önemli arabuluculuk yapıyor. Rusya'nın inisiyatifinde gerçekleşiyor o şeyler. Yani orada Rusya Şam ve civarındaki kenar mahallelerini tamamen rejimin kontrolüne vermek istiyor. Fakat bir taraftan oradaki masum insanların can güvenliği Rusya'nın garantörlüğünde oranın boşaltılıyor olması sevindirici bir durum. Ama diğer taraftan o bizim şu anda kontrol ettiğimiz İdlib bölgesinde yığılan insan sayısı da her geçen gün artıyor.
Evet.
Ve bunların da iaşesi, sağlık ve diğer giderleri Türkiye açısından sıkıntının biraz daha büyümesine. Yani mülteciler Türkiye'den içeri girmiyor ama sınırın öbür tarafında da yani Türkiye'nin içerisinde 3,5 milyon insan varsa 3,5 milyon da sınırımızın
İçinde,
hemen
evet.
içerisinde Türkiye sınırının hemen sıfır noktasından itibaren Türkiye'den gidecek erzaklar, ilaç, gıda yardımına muhtaç halde bekleyen insanlar var. Neredeyse bu da Suriye nüfusun 1/3'ünü oluşturuyor.
Evet. Peki hocam, Türkiye'den Erbil'e uçuşlar yeniden başladı. Buna da bir değinelim. Gayrimeşru referandum sonrası Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetime uçuşlar kaldırılmıştı. Hatta Irak hükümeti havalimanlarına el koymuş, uçuşları yasaklamıştı. Onlar da anlaştılar aralarında ve bu anlaşma sonunda da Türkiye'de Erbil'e uçuşlarını yeniden başlattı.
Ama Süleymaniye
evet,
başlattı.
Süleymaniye kapalı hala evet. O noktada. Ne oluyor
şimdi
ve nereye
PKK
gidiyor?
PKK ile arasında mesafe koymasını istiyor.
Evet.
Yani hep söylüyoruz, Türkiye'nin Irak bölgesel Kürt yönetimiyle veya orada yaşayan Erbil, Süleymaniye, Dohuk'ta yaşayan Kürtlerle bir problemi yok. Onlar bin yıllık bizim kadim komşularımız, akrabalarımız ve bu coğrafyayı birlikte paylaştığımız insanlar. Aynı dinden, aynı kültürden
evet.
geliyoruz. Fakat PKK ile mesafe koyamayan, PKK'yı Kürtlerin özgürlük savaşçısı gibi gören unsurlarla da Türkiye yol yürüyemeyeceğini gördü ve buna göre tavrını aldı. Sanırım Barzani bölgesi dediğimiz bu Erbil civarı Türkiye ile belli noktalarda mutabakat da sağlandı ki merkezi Irak hükümeti de aynı şeyi yaptı.
Evet.
Dolayısıyla yani siz komşuysanız ila nihayet sonsuza dek bunu sürdüremezsiniz. Sizin ambargo koymaktaki hedefiniz de onları belli bir noktaya çekmekti. Sanırım istenen
evet.
noktaya gelince de bu uçuşlar serbest hale getirildi diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bu bölümümüzü kapatacağız, noktalayacağız. Ancak bugün yaşanan acı bir hadise var. Bunu zaman zaman programımızda da konuşuyoruz. Bu mülteci meselesi hocam. Yine buna yenisi eklenmiş. Bugün Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişi maalesef vefat ediyor. 36 kişi de yaralanıyor. Bu minibüste bulunanlar arasında Afganistan, Pakistan, İran uyruklu kaçaklar var, kaçak göçmenler. Bu mülteci krizi maalesef böyle devam ediyor. Kimi trafik kazalarında, kimisi denizlerde, kimisi farklı sebeplerle yollarda perişan oluyor, mahvoluyor, can veriyor. Buna da neler yapılabilir, neden evet. bir çözüm bulunamıyor?
Biz buna sessiz ölüm
evet.
Ve çok derin çığlık olarak ifade ediyoruz. Bütün İslam coğrafyasında 3-5 zengin, petrol zengini ülkeyi, Türkiye'yi, İran'ı vesaire bir kenara bırakacak olursak, İslam coğrafyasının genelinde maalesef bir sefalet, bir işsizlik, bir çaresizlik hali
evet.
söz konusu. Ve bu insanları düşünün, kendi ülkesinde 50 dolar, 100 dolar civarında bir paraya çalışıyorlar. Ama Batı ülkelerine gittiğinde orada bir bulaşıkhanede çalışsa bile saatte 5-10 dolar para kazanıyor. Yani iyi bir iş bulsa günde bir günde kazanacağı parayı orada bir ayda evet. kendi ülkesinde. O nedenle canın dişine takıyor, yollara gidiyor. Ve Türkiye bu konuda bir geçiş güzergahı ve Türkiye'de de eskiden Almanya'ya işçi olarak gidilirdi. Bugün İstanbul'a bakın dünyanın her yerinden insanları görmeniz mümkün olabiliyor. Bir de dram şu, 17 kişilik bir minibüse 17 ölü 36 yaralı evet. 53 kişi
evet maalesef var.
Yani siz 17 kişilik arabaya 53 kişiyi bindirebiliyorsanız yani oradaki insanların kadın çocuğun hangi şartlarda yolculuk yaptığını da görüyorsunuz. Yani dünyanın ve özellikle bizim medeniyet coğrafyamızın İslam dünyasının en büyük dramlarından biri zenginle fakir ülkeler arasındaki uçurum o kadar açıldı ki insanlar çaresizliklerinden savaş olmayan bölgelerden de göçüyorlar. Bakın sadece savaş olan yerler değil, sadece Irak, Suriye değil, dünyanın birçok bölgesinde adam aç, sefil, perişan yani sessizce ölmektense diyor gidip kendime bu şekilde şansımı deneyeyim diyor. Bu da artık sınırlarda askerlerin düşman değil, sınır yasa dışı göçmenleri bekleyen ordular oluşturmasına sebep oluyor. Evet. Avrupa Birliği ülkeleri bunun tipik bir örneğidir.
Evet, peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalıyoruz değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin arka planlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri zikzaklıydı. Yani yer yer bir durağan oluyor, yer yer bir hızlanıyor. Sanki yine o dönemece girilmiş gibi Varna'da Avrupa Birliği Türkiye zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirveye katıldı. Bulgaristan'da dönem başkanıydı Bulgaristan. Ve Türkiye ile ilişkilerin, Türkiye ile üyelik sürecinin devamı yönünde böyle bir karar alındı. Ama nasıl olacak? Bazı problemli noktalarda var. Vize meselesinden tutun, mültecilere ödenmesi gereken miktar vesaire daha birçok başlık da var. Terörle mücadelede Avrupa Birliği'nin tavrı neler söylersiniz? Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri nasıl?
Evet, Türkiye bu 15 Temmuz darbe girişimi arkasından olağanüstü hal uygulaması, bu Fırat Kalkanı arkasından Afrin operasyonu ve o referandum sürecinde de evet. Avrupa'da miting yapmak isteyip arkasından da o bakanımızın üzerine bu atlarıyla, itleriyle evet. gelme sürecinden sonra Almanya başta olmak üzere Hollanda, Avusturya ile birçok ülkeyle Türkiye'nin ilişkileri hiç olmadığı kadar gerginleşmiş idi. Türkiye bu toplantıyı bir vesile kılarak bir zeytin dalı uzattı onlara evet. da. Bir zeytin dalı operasyonunun bir değişik versiyon olarak ilişkileri düzeltmek istediğini ve şu mesajı verdi Avrupa'ya. Eğer küresel bir aktör olmak istiyorsanız Türkiye ile birlikte olmak ve Türkiye ile birlikte yol almak zorundasınız dedi. Ama kendi halinizde böyle devam edecekseniz o zaman başınızın çaresine bakın dedi. Evet. Çünkü Türkiye artık ordusuyla, ekonomisiyle, stratejik konumuyla Avrupa Birliği'ne değer katan, onu bir dünyada etkin bir aktör yapabilecek argümanlara sahiptir. Yani Türkiye bir Hırvatistan'ın veyahut da bir Estonya'nın, Letonya'nın girdiği gibi herhangi bir üye değildir. Yani nüfusuyla, ekonomisiyle ve bölgedeki etkin siyasi ve kültürel altyapısıyla. Bu nedenle Türkiye şunu söyledi. Bir, ben hala Avrupa Birliği masasında oturuyorum. İki, eğer niyetiniz ciddi bir dünya aktörü olmak ise ben sizde bunu yapamazsınız dedi. İstediğiniz kadar şart şurt koşun. Avrupa Birliği ise her zamanki yaptığı gibi sizle birlikteliğimizi sürdürmek istiyoruz. Siz hele şu ödevlerinizi yapın ama fakatla başlayan ve bize vaat ettikleri bütün şeylerde o ama ve fakatlardan sonraki cümlelerde geri alan ikiyüzlü bir politikaya hala devam ediyor. Ve burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var.
Buyurun.
Avrupa Birliği hep bir ağızdan bu Kıbrıs'ın güneyindeki münhasır alan bölgesindeki petrol doğalgaz araması sırasında İtalyan Eni şirketine Türkiye meydan okuduğunda bütün Avrupa Birliği deklarasyon yayınladı. Yunanistan ve Kıbrıs bizim üyemizdir ve onun yanındayız dediler. Peki Suriye ve Irak sınırı boyunca yıllardır Türkiye'ye tacizde bulunan terör örgütleri bunca Türkiye'ye zarar verirken, canını acıtırken siz hiçbir NATO üyesinin bir araya gelip de ki NATO'nun 28 üyesi var. Bakın buraya evet. Dikkat edin. NATO'nun 28 üyesi var. Avrupa Birliği'nin de 28 üyesi var. 22 üye hem NATO hem de Avrupa Birliği'ne üye. Peki hiç duydunuz mu siz NATO bir deklarasyon yayınlayarak Türkiye'nin yanındayız dediklerini? Bizzat evet. NATO üyesi ülkeler terör örgütlerine silah verdiler. Yani buradaki çifte standardı da ortaya koymak bakımından bu örnekleme iyi geldi diye düşünüyorum. Evet.
Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna'dan dönüşte uçakta açıklama yapıyor gazetecilere. Orada Yunanistan'ın iki askeri sınırı geçince yakalanmıştı. Hep bir ağızdan Türkiye'ye o askerlerin serbest bırakılması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telkinde bulunmuşlar. Bunu açıklıyor Cumhurbaşkanı. Siz büyük bir lidersiniz, büyük bir ülkesiniz, serbest bırakın şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki ben adaletten büyük değilim. Adaletin vereceği kararı beklemek zorundayız diyor. Buna da temas etmek gerek. Bir taraftan da bizim darbeci askerlerimiz hala Yunanistan'da.
Bazı gazetelerde köşe yazarları da yani verelim bu FETÖ'cü askerleri alalım bizim evet. askerleri takas yapalım diye de artık o köşe yazarları yavaş yavaş bunu ısıtmaya başladılar. Yalnız Yunanistan'la ilgili bir şeyi söylemekte fayda var. Borçlanınca Yunanistan ipin ucunu kaçırdı ve Avrupa'da o Yahudi sermayesi Yunanistan'ın limanları başta olmak üzere bütün altyapı tesislerini ve bütün stratejik noktalarını özelleştirme adı altında ele geçirdi.
Evet.
Şu anda medyada yavaş yavaş onların eline geçiyor. Tsipras orada bir figür konumunda. Yani Yunanistan'ı ikide bir Türkiye'nin üzerine salmaya çalışan bir irade var. Yani Türkiye bir taraftan Irak-Suriye sınırında uğraşırken bir taraftan da Yunanistan'ı üzerimize salmaya çalışıyorlar. Yunanistan'ın içerisindeki medyayı takip ederseniz de halka sürekli olarak bir savaştan, Türkiye'nin kendilerine saldıracağından vesaire bahseden, yani Türkiye'nin gündeminde öyle bir şey yok ama yani bizim aklımızın ucundan bile geçmez. Yani topyekun Yunanistan'a savaş açalım, Yunanistan'a saldıralım. Ege adalarındaki birçok aile adayı boşaltıp Anakara'ya göçmüş. Ha bugün ha yarın Türkiye bize saldıracak diye. Medyada da böyle bir halka karşı korkutma ve Türkiye'ye karşı herhangi bir savaş çığırtkanlığı yapan bir medyanın olduğunu, medyanın ipinin de Yunanistan'da olmadığını, ipinin dizginlerini bunda bilmekte fayda var.
Medya demişken hocam, Yunan basınında yer alan bir karikatür, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, gördünüz mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan tasvir ediliyor karikatürde. Bir de Avrupa Birliği bayrağı, o yıldızlardan oluşan daire. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hayalindeki bir bayrak dikkat çekiyor o karikatürde. O Avrupa Birliği yıldızları hilal şeklinde. Hilalin tam ucunda da bir Türk bayrağının yıldızı büyükçe. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ni ele geçirmeye çalışıyor şeklinde Yunan basınında bir karikatür yayınlandı.
Yani halkı Türkiye ile korkutma
evet.
Yunanistan'ın artık en belirleyici politikası haline gelmiş durumda. Yani evet. Bizim gündemimizde öyle bir şey yok ama bizim adımıza onlar halklarını korkutuyorlar. Bu da işin garip bir tarafı.
Peki hocam, gene bu hafta önemli bir hadise yaşandı. Kosova merkezli FETÖ'cüler dünyanın dört bir tarafına kaçmıştı. İşte Balkanlar yapılanmasını oluşturan FETÖ'cüler MIT'in yaptığı bir operasyonla 6 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi uçakla. Bu noktada bugün önemli bir gelişme yaşandı bu olayla ilgili. Kosova'nın İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı bu olaydan dolayı görevden alındılar. Yani Kosova'da bu hadise tartışmalara sebep oluyor ve sonucunda da başbakan görevden alıyor. Hem İçişleri Bakanlığı hem de İstihbarat Başkanlığı. Bu hadiseyi nasıl yorumlarsınız? MİT'in bir operasyonu mudur yoksa Kosova ile bir anlaşma mıdır? Neler söylersiniz?
Şimdi önce birkaç cümleyle Kosova'nın yapısını tanıtmaya çalışayım. Şimdi eski Yugoslavya'da 6 cumhuriyet, 2 özerk bölge vardı. Dolayısıyla Kosova cumhuriyet statüsünde olmadığı için Sırbistan içerisinde özerk bir bölgeydi. Ve nüfusunun da kahir ekseriyeti Arnavut Müslümanlardan oluşuyor idi. Bağımsızlığını ilan edince Rusya ve Sırbistan bu bağımsızlığı tanımadı. Hala Kosova Sırbistan ve Rusya gözünde de facto bir devlettir. Evet. Resmen tanınmayan bir devlettir. Yapılan nüfus sayımında da %90'ın üzerinde Müslüman Arnavutların olduğu ortaya çıktı. Yani şu anda Avrupa'da Müslüman nüfus oranının en yüksek olduğu, %90 olduğu üzerinde tek ülke Kosova'dır Türkiye'nin dışında. Şimdi Kosova'nın o bağımsızlık mücadelesi sırasında bir Türkiye UÇK'ya yardım etti. İkincisi de Amerika biraz da Türkiye'nin zorlamasıyla NATO bombardımanı yaparak Sırpların Kosova'ya müdahalesi engellendi. Yani Bosna'daki bir dram burada yaşanmadı. Bunun karşılığında da ödül olarak Amerika Balkanlardaki en büyük üssünü Kosova'ya kurdu. Hmm. Yani nasıl ki Irak'ın kuzeyinde İncirlik benzeri büyük bir üs kurdu. Suriye'de onlarca küçük küçük üsler kuruyor. Kosova'da Amerika'nın Balkanlardaki en büyük askeri üssünün olduğu yer. Şimdi bu MİT operasyonuyla birlikte bu FETÖ'cülerin teslim edilmesi Türkiye adına bir başarı. Fakat bunun perde gerisinde acaba Amerikalıların baskısı sonucu mu bakanlar görevden alındı? O da bir soru işareti. Ama hülasa olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye yavaş yavaş fabrika ayarlarına dönüyor diyebiliriz. Çünkü bir ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı vardır. Bir de Emniyet Teşkilatı vardır. Emniyetin istihbaratı, suçluları, hırsızı, uğursuzu toplar.
İç güvenliğe
yöneliktir. İç güvenliği sağlar. Milli istihbarat ise dış güvenliği sağlar. Yani Türkiye'de sadece diyelim ki bir Alman casusunu arar. Bir Rus casusu varsa onu arar. Yani Türkiye'de vatandaşla ilgilenmez MİT.
Evet.
Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla MİT ancak şöyle ilgilenir. Bir yabancı ülke adına
ajanlık
yapıyorsa.
Evet.
Yoksa kebapçıyla bir bürokratla MİT'in bir işi olmaması gerekir. Hı hı. Yavaş yavaş fabrika ayarlarına döndü ve artık yurt dışında Türkiye aleyhine faaliyetleri takip altına aldı. Daha önceden biz bunu Amerika'ya havale ederdik. Amerika bize sizin kim düşmanınız derse onu düşman bilirdik. Kim dostunuz bilirse. Yani Amerikan gözüyle dünyaya bakma politikamız vardı. Türkiye artık yavaş yavaş kimle kimin kendi adına dünyada dostluk düşmanlık yapıyorsa bunu belirleyip faturasını kesme. Mesela Rusya bunun çok tipik örneğini gösteriyor. Çeçenistan'da kanlı bir savaş oldu 90'lı yıllarda 1. ve 2. Çeçen Savaşı. Daha sonra canını kurtarabilen komutanlar ve orada siyasi liderlerin bir kısmı İstanbul'a geldi. Şimdi Ümraniye'de, Zeytinburnu'nda birçok böyle infazlar gördük. Yani evet. Rus istihbaratı geldi. O Çeçen Savaşı'nda askeri komutanlık yapmış, siyasi bir takım ön saflarda yer almış o liderleri tespit etti. Evinde falan böyle denk getirdi. Adam ortadan kaldırdı ve yakalayamıyorsun da. Şimdi büyük devletler bu işleri böyle yaparlar. Yani Mossad da bunu bu İsrail aleyhine işlerdi. Türkiye'de eğer büyük bir devletse senin milli sırlarını gidip yurt dışında ifşa etmiş, Türkiye aleyhinde bir takım faaliyetlerde bulunmuş insanları belirlersin nokta operasyonuyla. Bir kişiyi ortadan kaldırmanızın dünyaya verdiği mesaj şudur. Evet. Bir başka hainlik yapacak kişi şunu der ki ertesi gün Türkiye gelir benim de cezamı verir korkusunu salmaktır. Eğer bunu yapabiliyorsanız büyük bir devletsinizdir.
Evet.
Yani Türkiye'nin aleyhinde iş yapan bir kişi Avustralya'da da olsa, Kanada'da olsa, Arnavutluk'ta da olsa devlet gidip ondan onun hesabını görebiliyorsa büyük bir devlettir.
Evet, inşallah.
İnşallah bu yolda ilerliyor diye düşünüyoruz.
Diğer ülkelerdeki FETÖ'cülerin başına
yani sadece FETÖ'cü olarak da düşünmeyelim.
Evet, ya da hainler diyelim.
Yani bu aktüel bir şeydir. Bugün FETÖ'cüdür, yarın METÖ'cü olur. Evet. 10 yıl önce DHKPC'dir.
PKK olur
70'li
vesaire.
Yıllarda Ermeni diasporasıdır, evet, vesaire. Yani önemli olan devlet aleyhine, hı-hı, iş yapan insanların bunu yaparken 10 kez düşünmesini sağlayabilmektir.
Evet, peki hocam. Tabii casusluk falan demişken bu yönde bir kriz de Rusya, İngiltere, ABD arasında yaşanıyor. Geçen haftalarda bir iki taraflı çalışan İngiliz casus Rusya tarafından iddia edildiği bir kimyasal saldırıyla öldürülmüştü. Bunun üzerine hem Avrupa Birliği, hem ABD, hem de NATO bünyesinde bulunan Rus diplomatlar sınır dışı edildi. Bu yönde kararlar alındı. Avrupa Birliği ülkelerinin ekseriyeti bu yönde karar aldı. Rusya da buna karşılık vereceğini söyledi ve veriyor. Bir taraftan da ABD'nin St. Petersburg konsolosluğunu kapattı. Rusya bu yönde bir karar aldı ve gerginlik devam ediyor. Nereye varacak, neler yaşanıyor hocam? Sizden bir kez daha dinlemek
Şimdi,
isteriz.
Avrupa'da kendi arasında birçok problemi olan ülkeler bu istihbarat savaşlarında baktık ki Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri bir blok oluşturdular. Çin ve Rusya bir blok. Yani sanki böyle bir dünya savaşı öncesinde büyük bloklaşmalar gibi. Burada işte Türkiye'nin önemi ortaya çıkıyor. Bu istihbarat savaşlarında, evet, da görüyoruz bunu. Türkiye, Brezilya, Hindistan gibi böyle bölgesinde veya Güney Afrika, aha, gibi ülkelerin şöyle bir özelliği var. Kendi başına dünyayı değiştirecek, dönüştürebilecek, senaryo yazabilecek güçler yok ama o bloklardan hangisinden yana olursa dengeleri değiştirip o tarafın kazanmasında çok büyük rolü olabilecek bir güçtür. Şu anda Türkiye akıllı bir politika izleyerek, yani o NATO, Avrupa Birliği'nin kararlarına uymadı. Hiçbir, hı-hı, Rus diplomatı sınır dışı etmedi. Çünkü Rusya ile biz daha yeni ilişkilerimizi, evet, rayına oturttuk. Suriye'de Rusya ile birçok ortak iş yapıyoruz vesaire. Yani eğer Avrupa Birliği'nin sözüne uysak, NATO'nun sözüne uysak biz de, hı-hı, Rus diplomatları sınır dışı etmemiz gerekirdi. Ki Rusya bunun misliyle karşılık verme gibi bir huyu vardır. Gelecek günlerde Batı dünyası, yani Amerika ve Rusya ile Amerika ve Rusya ile AB ve Rusya arasında ilişkilerin daha da gerginleşeceğini göreceğiz.
Evet hocam. Peki bir başka gündem başlığıyla devam edelim programımıza. Mısır'da seçimler yapıldı. Sisi tek adaydı diyebiliriz. Bir de göstermelik bir adayla yarıştı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı açıklandı. %90 küsür bir oyla, yani tam da diktatörlerin böyle kazandığı oy oranı vardır bilirsiniz. %90'lar, 80'ler, 90'lar bandında gezer. İşte öyle bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi, darbeci Sisi. Yani ne değişir Mısır'da? Bir şeyler değişir mi? Nereye kadar böyle gider ya da bir diktatörle yönetim devam eder?
Şimdi bu sadece Mısır'a özgü bir şey değildir. Dünyanın birçok yerinde darbeyle iş başına gelip daha sonra bütün muhalefeti sindirdikten sonra ortaya bir göstermelik sandık konuyor. Seçim yapılıyor ve arkasından da işte dünyaya işte başkan şu seçildi, seçimin sonucu bu oldu gibisinden.
Evet.
Bunu işte Saddam döneminde de görüyorduk. %99 oy alıyordu Saddam. %1'i kim verdi diye istihbarat elemanlarını onu araştırttırıyormuş. Yani onları bir bulmamız lazım.
Evet.
Kim bunlar gibisine. Şimdi böyle bir ülkede hangi seçimden bahsediyorsun? Mısır'da aynı şekilde. Bütün en güçlü aday olarak ortaya çıkan %52 oy alan Muhammed Mursi'nin görüşünü yansıtan İhvan-ı Müslümin hareketinin bütün yayın organları kapatıldı. Siyasi sözcüleri hapse tıkıldı. Birçoğu idamla yargılanıyor. Bunun üzerine daha laik, seküler, batı yanlısı adaylar ortaya çıktı Sisi'ye karşı. Onda da herkese bir yafta bulup adamı zindana atıyorlardı. O aday olmayı düşünenlerin çoğu yurt dışına kaçarak canını zor kurtardılar.
Evet.
Yani oy potansiyeli olan, yani halktan belli bir oy alabilecek karizmaya sahip aday olan herkese belli bir yaftalamayla, yani ya hayatıyla ya da zindana gitmekle ilgili bir takım suçlamalarla yaftalanmaktan korktuğu için kaçtılar. Dolayısıyla meydan, yani çalan da oynayan da onlar olunca sonuçta hı hı. belli zaten.
Evet, peki hocam. Son olarak İsrail'de yine ezan meselesi gündeme taşınmaya çalışılıyor. Daha önce İsrail ezanın yasaklanması konusunda, yani hoparlörlerden okunması noktasına bir yasak getirmeye çalışmıştı ama tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şu sıralar tekrar Netanyahu bunun gündeme getirilmesini istemiş ama tabii Netanyahu ile ilgili olarak da bir gelişme yaşanıyor İsrail'de. Yolsuzluk soruşturmasında adı geçiyor. Davada ifade veriyor eşiyle birlikte. Tam da bu noktada hani gündemi değiştirircesine böyle bir talimat veriyor. Yani ezanın yasaklanması noktasında bir çalışma yapılması talimatını veriyor yeniden. Buna tekrar bakmakta
şimdi
fayda var hocam.
Kendi iç kamuoyuna verilmiş bir mesaj olabilir. Ancak son yıllardaki gelişmeler gösterdi ki İsrail ezanı da yasaklasa, Müslümanları, Filistinler tankların altında da esse, Mescid-i Aksa'yı da kapatsa, Türkiye'nin dışında diğer İslam ülkelerinden, özellikle Körfez'deki bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin gıkı çıkmayacağının
evet.
Artık kesin olarak ispatı yapıldı. Bu nedenle Türkiye ne kadar güçlü olursa İsrail kendine o kadar çeki düzen vermek zorunda kalır. Aksi takdirde işte Gazze şeridinde 5 Filistinli daha şehit olmuş. En az 370 kişi yaralandı diyor. Evet. Yani kafasına göre insanları öldürüyor, yaralıyor, açlığa mahkum ediyor. İsrail'in bu yaptıkları aslında inancından kaynaklanan bir şey. Son olarak bunu söyleyip programımızı kapatmak hı-hı. istiyorum. İsrail'in Yahudi inancına göre Allah Yahudileri yarattı. Diğer insanları, hayvanları ve bitkileri de onların emrine kıldı. Yani Yahudi birbirinden faiz almaz. Yahudi birbirini öldüremez. Yahudi birbirine kazık atamaz. Haramdır.
Evet.
Ama Yahudi olmayan herkese bunu yapması haktır.
Evet.
Dolayısıyla oradaki Filistinlilerden 10 kişiyi öldürmüş. Yani mezbahada 10 tane koyun kesilmiş
evet.
hükmündedir. Çünkü Yahudilerin aleyhine iş yapıyorsa onlar öldürülmeyi hak ediyorlardır. Yani bunlar bu şekilde sakat bir inanca sahip oldukları için bunu yapıyorlar. Biz de bunları hak, hukuk, insaniyet adına tartışıp duruyoruz. Bunların anladığı tek bir dil var. Güçtür.
Evet.
Yani silahı kafasına dayayıp bunu yaparsam ben de sana bunu yaparım derseniz geri adım atıyor. Ya da onun para kaynaklarını kurutacak bir takım zarar verecek eylemler yaparsanız geri adım atıyor. Yoksa bu
evet.
insan hakları demokrasi teranelerine onların karnı tok. Biz de artık duymaktan kanıksadık.
Hı-hı.
Bunların konuşulmaya bile yeri yok. Yani İsrail korkudan anlayan bir devlettir. Zaten kendisi
evet.
de terör devletidir.
Evet, peki hocam. Son noktayı o cümlenizde koymuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında son bir haftada yaşanan gelişmelerin arka planlarını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim. Hoşça kalın.